Merhaba, burası Ata Radyo. Türkiye ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset ve insanlar ve tarih hakkında yapmış olduğumuz konuşmalara devam ediyoruz. Bizlere Twitter üzerinden Ata Radyo 1923 hesabından ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinden Ata Radyo 1923 üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bir önceki kısımda Enver Paşa'nın Afganistan hayali ve bu hayal çerçevesinde Atatürk'ü İran üzerinden Afganistan'a hatta Hindistan'a gönderme emellerinden söz etmiştik. Tabii bu görevi kabul etmeyen Mustafa Kemal yerine Rauf Orbay'a aynı görev tevdi edilmiştir. Rauf Orbay Afganistan'a hem bir askeri heyet hem bir taburla nasıl gidileceğine akıl sır erdiremese de görevi kabul eder ve imparatorun adamı Von van Musla ve heyetle yola çıkar. Yola çıkarken Cevat Paşa kendisine sizi Şeyh Hazal götürecek der. Bunu duyan Rauf Orbay bir an duraksar. Çünkü Şeyh'in İngiliz ajanlarından biri olduğunu duymuştur. Enver Paşa ile haberleşerek Tahran Büyükelçisi ile temas eder. Kitaptan devam ediyoruz. Bir şekilde Rauf Orbay sınırı geçer ama hiçbir zaman uzaklaşmak ihtimalini yani ileriye gitme ihtimalinin olmadığını görür. Enver Paşa ile yapılan görüşmeler sonunda Enver Paşa da şimdilik bulunduğun yerde kal. Güney İran başkomandanısın der. Tabii Rauf Bey şaşırır. Çünkü İran'ın kuzeyi Rusların, güneyi ise İngilizlerin elindedir. Dolayısıyla sergüzeşt yani bu oldu bitti çabuk sona erer. Eğer Mustafa Kemal'e eski arkadaşı Cemal Paşa'nın Mısır Fatihliği'ni teklif edilseydi reddedeceğine şüphe yoktu. Yalnız o hayal içinde ve sergüzeşt peşinde değildi, diyor Falih Rıfkı Atay Çankaya adlı kitabında. Neden? Çünkü Mustafa Kemal olan bitenin yapılmak istenenleri, verilen kararları, verilen emirleri mutlaka bir süzgeçten geçirir ve o süzgeçin sonunda olabilirliği varsa yapar, aksi halde eleştirilen ortaya koyar ve mümkün mertebe yapmamaya özen gösterir. Sonu uçurum olacak, sonunda Türk askerinin ve Türk insanının zarar göreceği hiçbir olayın, savaşın, durumun içerisinde olmak istemez. Kitaptan devam edelim. Falih Rıfkı diyor ki, biz bu eserde gerek Büyük Harp, gerek Kurtuluş Savaşı üzerine askerce tenkitler veya incelemeler yapacak değiliz. Ancak Mustafa Kemal'in bu savaşlardaki durumunu ve hizmetlerini belirtmeden de geçemeyiz. Politika dışında Türkiye aydınları ve halkı Mustafa Kemal'i ilk defa Anafartalar kahramanı olarak tanımıştır. 1915'te İstanbul'un kurtuluşunun büyük ölçüde ona borçlu olduğunu öğrenmiştir. Bu tanınma Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcılığına ve temeli devrimler üzerine dayanan yeni devletin kuruculuğuna kadar götürmüştür. Onun için Çanakkale bölümü üstünde biraz genişçe durmak istiyoruz. Tekirdağ'da bir ay uğraşarak kendi tümenini hazırlayan Mustafa Kemal, komutası altındaki kuvvetlerle Gelibolu Yarımadası'nda Maydos bölgesine geçti. 25 Şubat 1915. Henüz düşman Çanakkale'ye saldırmamıştır. Türk kuvvetleri bir saldırı olursa ona karşı ne yapabilirizin tedbirlerini almaktadır. Düşman Ege Denizi'nden bir çıkarma yaparsa en kısa yoldan Marmara Denizi'ne nasıl ulaşabilir? Kestirme iki karayolu vardır. Biri Bolayır yakınındaki 4,5 kilometrelik bölge. Birincisi güçlükle dolu. İkincisi düşmanın daha kolayına gelecekti. Türk komutanları bu fikirdeydiler. Mustafa Kemal'in de düşündüğü buydu. Almanlar birinci ihtimale saplanmışlardı. Yarımada'da savunma yapılamayacağı kanısıyla büyük yedek kuvvetleri Bolayır ve çevresine yığmak istemişlerdi. Türk komuta heyeti ise daha başlangıçta düşmanı Yarımada kıyılarında karşılamak üzere hazırlanmışlardı. Bazı yaya alanları ile kıyıda gözetleme yapan kuvvetler de Mustafa Kemal'in emrine verilmişti. Ona göre düşman ya Kabatepe ya da Seddülbahir taraflarından karaya çıkacağına göre alaylarını böyle kıyıdan savunulabilecek yolda yerleştirerek geceli gündüzü tatbikatla birliklerini çarpışmaya hazırlıyordu. Düşman 18 Mart donanma saldırısında başarısızlığa uğraması üzerine karadan zorlama yapmak üzere Boğaz dışındaki adalarda yığınak yapmaya koyulmuştu. Bu haber alındıktan sonra 22 Mart 1915'te Çanakkale bölgesinde 5. Ordu kurulmuştur. Bütün kuvvetler ordu emrindeydi. Ordu 15. Kolordu'yu Maydos çevresinde bırakarak 19. Tümeni 19 Nisan'da yedek alarak Biga'ya geldi. 25 Nisan 1915'te Tanyer'i ağırırken Arıburnu ve Seddülbahir bölgesine ilk düşman birlikleri çıktı. 25 Nisan 1915. Arıburnu'na çıkan kuvvet gözetleme taburunu püskürterek sonradan Kemal Yeri adı verilen yere kadar ilerledi. Burada arkadan koşup gelen 27. Türk alayı ile karşılaştım. Düşman çıkarmasını haber alan Mustafa Kemal, Jonkbayır yönünde yürüyen düşmana karşı ordudan emir almayı beklemeden kuvvetlerini harekete geçirdi. Birliklerine kendisi yol bularak Koca Çimen Tepesi'ne vardı. Askerlerine orada kısa bir dinlenme vererek atla gidilemediği için yanındakilerle yaya olarak Jonkbayır'ına geldi. Orada cephaneleri bittiği için çekilen ve düşmanca kovalanan bir gözetleme bölüğüne rastladım. "Niçin kaçıyorsunuz?" dedi. "Efendim düşman." "Nerede düşman?" "İşte." diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Gerçekten de düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış, serbestçe ilerliyordu. Şimdi durumu düşünün. Askerlerimi dinlenmeleri için bırakmışım. Düşman da bu tepeye gelmiş. Düşman bana, benim askerlerimden daha yakın. Düşman bulunduğum yere gelse, kuvvetlerim pek kötü duruma düşecek. O zaman bir bantıkla mıdır, bir içgüdüyle midir bilemiyorum, kaçan erlere düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bağırarak süngü tak emri verdim. Yere yatırdım. Aynı zamanda Jonkbayır'ına doğru ilerleyen piyade alayı ile Cebel Bataryası'nın erlerine marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanındaki emir subayımı geriye bıraktım. Erler yere yatınca düşman da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Düşman ne yapacağına karar verinceye kadar 57. alay Jonkbayır'ına yetişti. Mustafa Kemal alayı hemen saldırıya geçirdi. Arkasından 19. Tümen'in öteki alaylarını da Arıburnu'na yönelttim. Daha önceden orada tutulmuş olan 27. alayı da emrine alarak saldırıya daha çetinlik verdim. Savaş gece de sürdü ve düşman kıyının son sırtlarına kadar geri atıldı. Böylece Gelibolu Yarımadası'nın en önemli bir parçası olan Koca Çimen Platosu'nun elden çıkmaması sağlanmış ve Çanakkale savunmasının temeli atılmıştır. Mustafa Kemal o gün Arıburnu Kuvvetleri Komutanı olarak verdiği emirde şöyle diyordu. Size ben saldırıyı emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi başka kuvvet alabilir. Aynı günü anlatan bir tenkitçi yazısına şu hüküm yerine eklemiştir. Mustafa Kemal'in bu savaşlarda durumu çabuk kavramak, çabuk karar vermek, kararını enerji ile uygulamak ve sorumluluktan çekinmemek gibi davranışları kendisinde büyük komutanlık nitelikleri olduğunu meydana çıkarmıştır. Bayanlar, baylar, yani hayatınızda da zaten hayatımız bir savaştır. Daha iyi yaşamak, daha mutlu yaşamak, daha huzurlu yaşamak için bir savaş içerisindeyiz. Ta ki ölene kadar. Ve bu savaş içerisindeyken olan bitenim, gerek iş gerek özel hayatımızda çabuk kavramak, yani gözümüz açık olmak ve adımlarımızı atabilmek için karar verebilmek ve bu kararı yüksek bir enerjiyle derhal ve sonuçlarının sorumluluğunu alarak uygulamak bizim için önemlidir. Çünkü bunlar büyük komutanlık nitelikleridir. Dolayısıyla büyük insanlık nitelikleridir. Olayları çabuk kavramak, çabuk karar vermek ve kararı enerji ile uygulamak, ama bunlardan çok çok daha önemli olan uygulayacağınız kararın sonuçlarını kabul etmek. O sorumluluğu alabilmek. Aman bana ne dememek. Bunlar önemli konular. Mustafa Kemal işte böyle Mustafa Kemal oluyor. Kitaptan devam edelim. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1915 tarihine kadar saldırı ve savunma savaşları ile düşmanın her gün artan kuvvetlerini yerlerinde durdurmayı başarmış, iki taraf karşı karşıya siperlere girmiş, düşmanın arı burnunda kazandığı yerde bir dar şeritten ibaret kalmıştır. Şimdi biz 18 Mart'ta biliyorsunuz deniz savaşlarını kutluyoruz. Halbuki kara savaşları deniz savaşlarına göre bence çok daha önemlidir. Çünkü kara savaşlarında birebir göğüs göğüse siper siperez çarpışmalar vardır. Ve denizdeki gemiler değil, birebir insanların yani ordunun kara güçlerinin eğer kaybetmemiz halinde karşı tarafın o askerlerle gerek Çanakkale tarafında ki daha çok Gelibolu tarafında, Gelibolu, Bolayır, Tekirdağ üzerinden İstanbul'a gelmeleri söz konusudur. Dolayısıyla kara savaşları da daha uzun sürmüştür. Çünkü çıkartma yapan askerler, düşman askerleri kıyının bir kenarında bile olsa tutunmuş ve Türk tarafının bir zayiat vermesini, bir açık vermesini gözlemişlerdir. Fakat o açık Mustafa Kemal'in az önce de söyledik çabuk kavramak, çabuk karar vermek ve kararını enerji ile uygulayarak sorumluluktan çekinmemek gibi yüksek askerlik vasıfları neticesinde büyük komutanlık nitelikleri sonucunda herhangi bir sonuç elde edemeden çekmiş gitmişlerdir. Ve bunun sonucunda 1 Haziran 1915'te Mustafa Kemal albaylık rütbesine yükseltilmiştir. Yeni kuvvetler getiren düşman, bakın 18 Mart'ta gemiler vardı. Gemiler battı ve donanmaları, düşman donanması çekildi. Fakat askerler sürekli gelmeye devam ediyorlar. Nereye? Gelibolu'na. Yeni kuvvetler getiren düşman Conkbayırı Kocaçimen hattına saldırıp buraları aldıktan sonra Kabatepe Maydos hattına ilerleyerek Türk ordusunun İstanbul'la bağını kesmek, geri kalan kuvvetlerle de Anafartalara çıkarak burasını hareket üssü yapmak istemiştir. 6-7 Ağustos gecesi Arıburnu kuzeyinde ve Anafartalarda çıkarma başladı. Arıburnu'ndan 20 bin kişilik bir kuvvet Kocaçimen'i almak için ilerledi. Buradan 3 kolla Conkbayırı ve kuzeyine doğru yürüdüler. 7 Ağustos sabahı Conkbayırı Kocaçimen bölgesinde ciddi bir tehlike baş gösterdi. Çünkü bu hat düşman eline geçerse Gelibolu Yarımadası düşebilirdi. En yakın tehlikede olan da Mustafa Kemal'in 19. tümeniydi. Etraftan yardım girinceye kadar Mustafa Kemal elindeki son yedek kuvvetini de Conkbayırı'na göndererek burasını 7 Ağustos'a kadar elde tuttu. O sırada durumun önemini anlayan ordu komutanlığı Anafartalar adıyla bir grup kurmuş ve buna Albay Fevzi'yi tayin etmişti. Conkbayırı'nın durumun çok kritik olduğunu gören Mustafa Kemal, sevk ve idarenin bir elde olması gerektiğini anlatmaya çalışmış. Daha bir anımız vardır. Onu da kaybedersek umumi bir felakete uğrama ihtimalimiz büyüktür diyerek ordu komutanının dikkatini çekmiştir. Falih Rıfkı diyor ki, bana anlattığı hatıralarında şöyle demiştim. Mustafa Kemal Falih Rıfkı'ya diyor. Durum buhranlı ve çok tehlikeliydi. Başkumandan vekili Enver Paşa'ya kadar doğrudan doğruya yazmak zorunda kaldım. Kandırıcı yani kabul edebileceği bir cevap alamadım. Karargahı Yalova'da bulunan ordu komutanı Liman von Sanders Paşa telefonla beni aradı. Buradaki Yalova, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Yalova. Liman von Sanders beni aradı. Konuşmamıza aracılık eden kurmay başkan Kazım Bey'di. Sorduğu şuydu. Durumu nasıl görüyorsunuz ve nasıl bir tedbir düşünüyorsunuz? Durumu nasıl gördüğümü ve nasıl tedbirler alınmak gerektiğini çoktan bütün ilgili olanlara bildirmiştim. Hepsi cevapsız kalmıştı. Dedim ki, durumu nasıl gördüğümü çoktan size bildirmiştim. Şimdi alınabilecek tek bir tedbir kalmıştır. O tedbir nedir? Bütün komuta ettiğiniz kuvvetleri emrime veriniz. Tedbir budur. Alaylı bir sesle, çok gelmez mi? Dedi. Az gelir, dedim. Telefon kapandı. 8-9 Ağustos gecesi saat 21.50'de kendisine Anafartalar grubu kumandanlığına tayin edildiği bildirildi. Mustafa Kemal demiştir ki, gerçi böyle bir sorumluluğu almak basit bir şey değildir. Fakat ben vatanım yok olduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu yüklendim. Orada iki tane yol var önünde. Bir tanesi sorumluluktan kaçınıp ya da sorumluluğu başkasına yıkıp bir şekilde devam etmek ya da görüldüğü üzere sorumluluğun tüm sorumluluğu kendisine verilmesini talep edip alıp onun gereğini yerine getirmek. Ne pahasına? Hayatı pahasına. İşte Mustafa Kemal, okuyalım tekrar. Gerçi böyle bir sorumluluğu almak basit bir şey değildir. Fakat ben vatanım yok olduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu yüklendim. Orada kendi hayatı pahasına bütün sorumluluğu almıştır. Bu sorumluluğu ondan başka kimse almamıştır. Mustafa Kemal böyle Mustafa Kemal olmuştur. Alması gerektiği zaman sorumluluğu almış. Eğer varsa bunun bedelini de ödemiştir. Mustafa Kemal önce kararlaştırdığı saldırıyı kendisi yöneterek üstün kuvvetleri geriletti. 10 Ağustos sabahı da Taner'i ağarırken düşman üzerine süngü ile atılmak için hazırladığı asker saflarının önüne geçerek kuvvetlerini düşman üzerine attım. Düşman ortalık ağardıktan sonra Jonk Bayırı'nı denizden ve karadan büyük çapta toplarla dövmeye başladı. Bu arada Mustafa Kemal'e de bir misket çarpmış. Fakat sağ cebindeki saat kendisini yaralanmak, belki de ölmekten kurtarmıştı. 8. Tümen tarafından tertiplenen ve yanaşık düzende toplu olarak yapılan 10 Ağustos saldırısının en önünde bulunan Mustafa Kemal, Jonk Bayırı'na yerleşmek isteyen düşmanı geri atmış ve ikinci defa yarımadayı kurtarmıştı. 21 Ağustos 1915'teki düşman saldırısı da çok çetin ve göğüs göğüse savaşlarla sonuçsuz bırakılmıştır. 10 Ağustos Jonk Bayırı Savaşı üzerine Mustafa Kemal not defterinde diyor ki, bütün geceyi pek rahatsız ve uykusuz geçirdim. Bir yandan Anafartalar bölgesinden gelen raporlar ve hele yanlış fakat önemli haberler beni uğraştırdığı gibi, bir yandan da önceki günlerin kötü olaylarında birliğini, amirini kaybetmiş komutanların doğrudan doğruya bana başvurmaları bir dakika bile dinlenmeye imkan bırakmadı. Karargahımdan benimle buluşabilen bazı subayları 8. tümenin tertiplerini anlamak üzere yolladım. 41. alay hücum anına kadar gelmedi. Yanlış yere gitmiş. Sonra göründü. 8. tümen tertiplerini almıştım. 23. alayın iki taburu birinci hatta savaş nizamında, bir taburu da bu hattın gerisinde olmak üzere Jonk Bayırı'na saldırmaya hazırlanmışlardı. 28. alay da aynı hizada Şahin Sırt'a hücum tertiplerini tamamlamıştım. Fecir olmak üzereydi. Çadırımın önüne çıktım. Hücum edecek askeri görüyordum. Hücuma başlanmasını bekleyecektim. Gecenin karanlığı kalkmıştım. Artık hücum anıydı. Saatime baktım. Birkaç dakika sonra ortalık büsbütün ağıracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade mitralyöz ateşi başlar. Kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı nizamda duran askerlerimiz üzerinde bir defa patlarsa hücumun imkansızlaşacağına şüphe etmiyordum. Hemen ileri koştum. tümen komutanına rastladım. O ve bütün yanımızdakiler hücum safının önüne geçtik. Çok çabuk ve kısa bir teftiş yaptım. Önlerinden geçerken yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki, "Askerler, karşınızdaki düşmanı yeneceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Önce ben ileri gideceğim. Size kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız." Komutan ve subaylara da işaretimi askerlerin dikkatini çekmelerini emrettim. Ondan sonra hücum safının önünde bir yere kadar gittim ve oradan kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim. Bütün askerler, subaylar artık her şeyi unutmuşlar, gözlerini, kalplerini verilecek işarete saplamışlardı. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önünde tabancaları, kılıçları ellerinde subaylarımız, kırbacım aşağıya iner inmez çelikten bir yığın aslan gibi ileri atıldılar. Biraz sonra düşman siperleri içinde Allah Allah'tan başka ses duyulmaz oldu. Düşman silah kullanmaya bile vakit bulamadı. Boğaz boğaza kahramanca savaş sonunda ilk hatta bulunan düşman tamamıyla yok edildi. 4 saat boğuşmadan sonra 23. ve 24. alaylarımız Jonk Bayırı'nı düşmandan temizlediler. Ve 28. alay da Şahin Sırt'ın en yüksek yerini geri aldıktan sonra Ağal üzerinden batıya saldırıp önüne rastlayan düşman birliklerini yendi ve bozdu. 28. alayın bir kısmı Şahin Sırt'ın boyun noktasında yerleştirilmiş olan düşman mitralyözlerinin etkili ateşi altında daha ileri gidememişti. Jonk Bayırı tepesi elimize geçtikten sonra düşman karadan ve denizden yönelttiği süratli ve yoğun topçu atışı ile Jonk Bayırı'nı cehenneme çevirmişti. Gökten şarapnel demir parçaları yağıyordu. Büyük çapta deniz toplarının tam vuruşlu taneleri yerin içine girdikten sonra patlıyor, yanımızda büyük lağımlar açıyordu. Bütün Jonk Bayırı dumanlar ve ateşler içinde kaldı. Herkes tevekkülle sonunu bekliyordu. Etrafımız şehitler ve yaralılarla doldu. Olan bitenleri seyrederken bir şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimdeki saati parça parça etti. Etime giremedi. Yalnız derince bir kan lekesi bıraktı. Bu parçalanmış saati sonra bugünün hatırası olarak Liman von Sanders Paşa'ya verdim. O da aile armalı kendi saatini bana hediye etti. Bu savaşlar sırasında düşmanın zehirli gaz kullanacağı haberi duyulmuştu. Karşı bir silahımız yok. Düşman zehirli gaz kullansa bile biz tepedeyiz, onlar ovada. Bizi tesir etmez sözünü yazdım. Gerçi bir deneme yaptılarsa da rüzgarın yön değiştirmesi üzerine bu beladan da kurtulmuş olduk. Askerin de bize güveni arttı. Bu bölüme Mustafa Kemal'in Kemal yerinden 1915 Nisan'ında verdiği günlük emri alalım. Burada benimle beraber harbeden bütün askerler kat'i olarak bilmelidirler ki bize düşen namus görevini yerine getirmek için bir adım geri gitmek yoktur. Rahat uykusu aramanın bu rahattan yalnız kendimizin değil bütün milletimizin ebedi olarak yoksun kalmasıyla sonuçlanacağını hepinize hatırlatırım. Çanakkale'de savaş artık siperlere saplanmıştı. Mustafa Kemal düşmanın çekileceğinden şüphe etmediği için bir saldırı ile hepsini denize dökmeyi teklif etmişse de üst komutanları anlatamamış. Kendisine boşuna harcayacak kuvvetimiz hatta bir erimiz yoktur cevabını vermişlerdir. Büyük bir fırsatın kaçırılmakta olduğunu gören Mustafa Kemal 10 Aralık 1915'te görevinden istifa ettiğini bildirir. Mustafa Kemal'e saygı gösteren Liman von Sanders istifayı hava tebdiline çevirmiş. İstanbul'a geldikten sonra düşmanın Çanakkale'yi zararsızca boşalttığını öğrenmişti. Ne zaman? 19 Aralık 1915. Yani Mustafa Kemal'in görevinden istifa etmesini bildirdiği tarihten aşağı yukarı 15-20 gün sonra zaten düşman da Çanakkale'yi boşaltıyor. Neden? Çünkü oradan bir sonuç elde edemeyeceğini biliyor. Eski Harp Akademisi Komutanı Orgeneral Ali Fuat Erden der ki, Çanakkale'de en buhranlı anda en lüzumlu adam bulundu. Harbin seyrini çeldi. İngiliz Bahriye Nazırı Churchill onun için kaderin adamı demişti. Mustafa Kemal ordunun yıldızıydı. Fakat onun hırslarına sınır olmadığı inancında bulunan Enver ve partizanları kendisiyle Anafartalar üzerine yapılan bir konuşma fotoğrafı ile birlikte harp mecmuasında basıldığı sırada baskıyı durdurup resmini çıkartmışlar. Yerine Liman von Sanders'in fotoğrafını koymuşlardı. İstanbul'u bir Alman bile kurtarabilir ancak Mustafa Kemal Sarıkamış bozgununun manevi yükü altında kıvranan Enver'i gölgeli gölgede bırakmamalıydı. Bu kısma burada son veriyoruz. Dediğimiz gibi podcastlerimiz devam edecek. Türkiye'de ve dünyada olup bitenler, ekonomi, demokrasi ve özgürlükler, siyaset, insanlar ve tarihten sayfalarla yayınlarımıza devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizlere Twitter üzerinden Ata Radyo 1923 hesabından ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.